Ayrım 11, sayfa 148. Sultan II. Bayezid zamanında fetholunan yerleri bildirir. Evvela Modon ve Koron ve Arkadiye ve Kalamata ve Kalabarta soru işareti ve Helomiç ve Tirebolu ve Ballı Badra ve Navarin kaleleri 906 miladi 1500 senesinde alındı. Bu kalelerin hepsi Mora Yarımadası'nın güney ve batı bölgelerindedir. İnebahtı'nın alınışı 905 miladi 1499, Kili ve Akkerman'ın 889 miladi 1484, Tarsus, Adana ve Arnavutluk'ta Avlonya 918 miladi 1512'de alınmıştır. Aynı yıl Karaboğdan isyan ettiği için orası da haraca bağlanmıştır. Böylece birçok kalelerin fethinden sonra padişahın 2. Bayezid, oğlu 1. Selim, Yavuz, 2. defa Çorlu Ovası'nda babasıyla cenge tutuşmuş ve Bayezid'in tarafı yenilmiş ve askeri kendisinden yüz çevirmiş. Bunun üzerine İstanbul'a dönen padişahın ardından Yavuz Sultan Selim İstanbul'a girmiş ve Yenibahçe denilen yerde karargah kurmuştur. Bütün taraftarları padişah yanından ayrılarak Yavuz Sultan Selim'e biat etmeleri üzerine Selim Şah müstakil padişah olmuş, elinden padişahlığı aldığı babasını Edirne civarında Dimetoks kasabasında oturmasını ferman ve emretmiş, fakat Bayezid Han Edirne'ye yakın Havsa kasabasına varınca Allah'ın emriyle orada vefat etmiştir. Ölümüne sebep hakkında pek çok dedikodular söylenmiş olup "Ah Cemşah" diye ruhunu teslim etti derler. Ölürken de Yavuz için "Ömrün az, gazan çok olsun" dediği söylenir. Fetihler ve galibiyetlerle dolu ruhu göklerin en yüksek katına, meleklerin yanına gitmiş, mübarek naaşı da kendi caminin yukarıda adı geçen avlusuna gömülmüştür. Padişahlık müddeti 33 senedir. 2. Bayezid'in saltanat müddeti 30 sene, 11 ay, 4 gündür. Tahta çıktığı sırada takriben yaşı 33 sene 5 aydır. Tahttan indirildiği gün yaşı 64 sene 4 ay kadardı. Ondan sonra oğlu Yavuz Sultan Selim müstakil halife olarak ilk muharebesini İran Şahı Şah İsmail ile yaptı. Ahıs Kalesi altında Çıldır Obası'nda hezimeti uğratarak 200 bin kızılbaşı kılıçtan geçirip yalnız Şah 7 atlı ile canını kurtarabildi. Taşlı Hatun adlı karısı 300 cariyesiyle esir edilerek Defterdar Tacizade Cafer Çelebi'ye emaneten teslim edilip İstanbul'a getirildi. Bu tesirli zaferle biten zaferde Kars, Ahıska, Ardahan ve bunlara bağlı yerler ile Hasankale, Erzurum, Bayburt, Ducanha soru işareti, Kemah, Karahamit, Diyarbakır ve onlara bağlı olarak 40 parça yer alındı. Maraş sahibi Zülkadiroğlu yenilip hezimete uğradı. Sultan Alaüddevle öldürülüp 70 boy beyleri kelleleriyle birlikte Mısır Sultanı Gavri'ye gönderildi. Ondan sonra da Mısır Sultanı Gavri üzerine sefere çıkılıp 20 parça kalesiyle Halep ve 42 parça kalesiyle birlikte Şam fetholundu. Trablus Şam 70 parça Dürzi ve Ruzi kaleleriyle beraber Kudüs ve Gazze ve Remle 17 parça kaleleriyle zapt edilerek cennet kokulu Şam'da ordu kışı geçirdi. Yeni seneye girince Kakon çölünde Sultan Gavri ile çok büyük bir harbe girişildi. Bu muharebede Gavri ahiret çukuruna varıp şehit oldu. Bütün Çerkez askeri kılıçtan geçirildi. Kılıç artıklarının peşinden Yavuz Sultan Selim Mısır'ı kuşattı. Çok büyük muharebe ederek 922 miladi 1516 tarihinde Mısır eyaletini 300 parça şehri ve 7000 köyüyle fethetti. Bu muvaffakiyete Sultan Selim şu sözü Ebced Hesabı ile tarih olmuştur. Hayre Bey'i Mısır hakimi Kemal Paşazade Ahmet Efendi'yi kazasker tayin eden padişah Mekke ve Medine'yi de zapt ederek Hadimi Haremeynel Şerifeyn olup kılıcını arşa astı. Daha sonra İstanbul'a gelerek 926 miladi 1519 senesinde vefat edip cennete gitti. Temeli atılıp yarım kalan camiyi önündeki nurlarla dolu kubbenin içinde gömüldür. Trabzon'da doğmuş ve orada hakim şehzade olmuştu. Saltanat müddeti 9 senedir. Yavuz Selim 875 miladi 1470 tarihinde Amasya'da dünyaya gelmiştir. 918 7 Zafer 24 Nisan 1520'de tahta çıkmıştır. 8 sene 4 ay 28 gün hükümdarlık etmiştir. 51 veya 54 yaşları arasında vefat etmiştir. 9 senede 1001 hutbesi okunmuştur. Halen mamur camilerdir. Yavuz'un vefatıyla yerine oğlu iman sahiplerinin yardımcı ve koruyucusu, başkaldırıcıların kafalarını kırıcı Osmanlı sultanlarının onuncusu Sultanoğlu Sultan Yavuz Sultan Selim'in oğlu İran'ı, Turan'ı alan ve toprağı deniz olası Gazi 1. Süleyman Han müstakil padişah oldu. Ve muhterem babasının temelde yarım kalan caminin bitirilmesine gayret ve himmetlerini harcadı. Sultan Selim Camii'nin vasıfları. Evvela muhterem babasının nurlarla dolu camiini babası adına bitirmeye 927 miladi 1520 senesinde başladı ve 933 miladi 1526 senesinde tamamladı. Bu cami İstanbul'un kuzey kısmında Karadeniz tarafından bir yüksek tepe üzerinde yapılmıştır. Direksiz ve duvar üzerinde olan yüce kubbesini hendese bilgisi sahibi olan üstadlar gelip seyrederek Hoca Mimar Sinan büyük bilginliğini belli etmiş diye parmakları ağızlarına kalıp hayran olurlar. Hakikaten mavi göğün altında böyle dört duvar üzerine oturtulmuş ve seyredilmesi lazım sağlam bir kubbe daha yapılmamıştır. Bütün mühendisler yapılış tarzına bakıp şaşırırlar. Ve zira inşaatta kullanılan eski bir ölçüyle ölçülüp Ayasofya kubbesinin yuvarlak çevresinden birer karış geniş olarak yapılmıştır diye anlatırlar ki cidden gök kubbesine benzer bir mavi lacivert kubbedir. Lakin Ayasofya kubbesi kadar yüksek değildir. Boyu 58 lira bir yüksek binadır. Zemini yüksek bir tepe üzerindedir. Avlusunun sağ tarafında Bizanslılar zamanında su sarnıcı olan derin bir boğaz yolu vardır. Yine avlunun kuzey tarafında 40 merdiven adıyla anılan 54 basamaklı merdiven ile inilen bir uçurum yer vardır. Cami bu iki uçurum ortasındaki yükseklik üzerinden yapıldığından zelzeleden zarar görmemesi için uzağı ve sonuçları düşünen ince fikirli Mimar Sinan camiyi alçak olarak dört duvar üzerine inşa etmiştir. Müezzin mahfili sağ taraf duvarına bitişik mermer direkler üstündedir. Minberi ve mihrabı beyaz mermerdendir ve sade güzeldir. Caminin solundaki direk üzerinde padişahın ibadet edeceği kısım vardır. Buraya sonradan Sultan İbrahim yaldızlı kafesler koydurmuştur. Kubbe etrafında mübarek gecelerde kandiller yakılacak bir kat vardır. Binlerce asılı eserler ve avizeler ile süslenmiş bir camidir. Cami içinde bunlardan başka özellik de yoktur. Mihrap tarafındaki pencerelerin önünde Sultan Selim Han'ın nurlar dolu kubbesi, türbesi, bir cennet bahçesi içinde şakıyan bülbüllerin hazin sesleri duyulan altı köşe bir yapıdır. Camiye bitişik misafirhaneler vardır. Sağında solunda birer şerefeli iki minaresi dahi başka minareler gibi yüksek değildirler. Avlusu beyaz mermer ile döşeli, dört tarafında yan sofaların çeşitli sütunlarla dolu üç kapısı vardır. Avlunun tam ortasında bir abdest havuzunun fıskiyeleri daima akar ve Müslüman cemaat abdestlerini tazelerler. Suyu ab-ı hayat gibi berrak, tatlı ve hazmı kolaydır. Bu havuz üzerine de Sultan 4. Murat 8 sütun üzerine bir sivri kubbe yaptırmıştır. Havuzun etrafına 4 serbe ağacı vardır. Bu avlu dışında içerisi çeşitli ağaçlarla süslü bir büyük avlu vardır. Buranın da 3 kapısı vardır. Kıblesinde türbe kapısı, batısında çarşı kapısı, kuzeyinde 40 merdiven kapısı, dibinde çukur bostanına bakan geniş kubbeli bir ebced okuyan çocuklar mektebi, bir yemek dağıtılan imaret, alim ve softalara ziyafet çekilen bir kısım, bir de misafirhane vardır. Ama hamam buradan uzaktır ve selam. Başkaca medrese ve ticarethane gibi yapılar ve yerler yoktur. Sultan Süleyman, Allah rahmet eylesin, caminin evsafı. 951 miladi 1544 tarihinde yapılmasına başlanıp 963 miladi 1555 tarihinde tamam olmuştur ki tarif ve tavsifi imkansız, ibretle görülecek bir camidir. Tarih: Kale Abdi Abid Tarihahü Mabedullah Vescud Vakterib, sene 963. Bilginlerden tarih yazan ve o surette mermeri adını kazan Fadıl Müverrihler, metinde acizliklerini ve noksanlarını itiraf etmişlerdir. Ama hakir evliya cüret edip imkan nispetinde bu eşsiz caminin metini edeyim. Evvela zemini. Evvelce Fatih Sultan Mehmed'in inşa ettiği eski sarayın yarısını bulup Süleyman Han bu camiyi denize bakar bir yüksek dağ üzerinde benzeri olmayan bir cami olarak yaptı. Bütün Osmanlı ülkesinde ne kadar bin büyük üstad mimar, yapıcı, ameli ve taş tıraş eden mermerci varsa toplayıp 3 sene tamam 3000 ayağa bağlı forsa, deniz esiri, temelini yerin dibine indirip dağ delenlerin balta sesini yerin dibinde dünyayı yüklenmiş olan öküz işitirdi. Ta bu derece yer dibine varıncaya kadar kazıp oradan temelini rıhtım yapıp 3 senede yeryüzüne esas bina çıkıp göründü. O halde 1 sene hali üzere durup çeşitli taşları tıraş etmeye başladılar. Bir sene sonra Sultan Bayezid-i Veli'nin mihrabı peresesine göre mihrabı konuldu. Dört tarafındaki duvarların kubbe kemerlerine varıncaya kadar 3 senede bitirdiler. Ondan kavi ve sağlam 4 ayak üzerine büyük kubbeyi yaptılar. Süleymaniye Camii'nin şekilleri ve tarzı. Bu büyük caminin mavi kubbesinin ta en üst tepesi Ayasofya kubbesinden yuvarlak ve 7 Mekke zirağı yükseğinde Cihan kubbesidir. Ve bu emsalsiz Kubbenin dört ayağından başka caminin sağ ve solunda dört adet somaki mermer sütunlar vardır ki her biri onar mısır hazinesi değerindeydi. Bunlar Mısır'ın bir eski şehrinden Nil yoluyla İskenderiye'ye, oradan karınca kaptan sal gemilere yükleyip uygun günlerde İstanbul'da Unkapanı'na getirip oradan Vefa Meydanı'na, oradan Süleymaniye Camii'ne getirdi. Karınca kaptan dört adet sütunları Süleyman Han'a teslim edince, karıncalar budun çekmiş çekirgenin Süleyman'a, size layık nemiz vardır kabul eyle fakirhane. Dedikte Süleyman Han hoşlanıp hizmeti karşılığında karınca kaptana Yılanlı Adası sancağını ihsan eyledi. Ama Allah bilir öyle kırmızı renkli somakidir ki dünyanın dört köşesinde benzeri olmayan 50'şer lira yüksekliğinde bir direktir. Büyük kubbesi mihrap üzerinde yarım kubbe ve kıble kapısı üzerinde yine yarım kubbe ile yapılmıştır. Fakat adı geçen sütunlar üzerinde yarım kubbeler yoktur. Sütunlara ağır yük olmasın için Üstad Mimar Sinan billur ve necef camlar yapmıştır. Mihrap ve minber üzerinde olan çeşitli camlar Sarhoş İbrahim'in işidir. Bunun da met edilmesinde insan acizdir. Ne vakit ki öğle vakti bu camlara cihanı aydınlatan güneşin ışığı vurur, caminin içi nurlanır ve bütün cemaatin ölü gönülleri ferahlanır. Her parça camda nice kere 100.000 parça çeşitli küçük camlar ile çiçekler ve Esma-i Hüsna, Cenab-ı Hakk'ın ismi şerifleri yazılarıyla süslü camlardır ki kara ve deniz seyyahları arasında dünyaca met edilenlerdir ve felekte benzeri görülmemiştir. Vaka mikrabı ve minberi ve müezzin mahveli beyaz ham mermerdendir. Ama mermer üstadı birinci sütun üzerine bir müezzin mahfili yapmış ki güya cennet mahfilidir. Ve bir başta gelen ham mermerden bir minber ve taş sürahisi vardır ki benzeri meğer Sinop Camii minberi ola. Ve mihrabı güya Hazreti Süleyman mihrabıdır ki üzerinde Karahisari yazısı ile. Hadikatel Cevami'de caminin hattatı Karahisarlı Kul Hasan Çelebi diye kaydedilmiştir. Küllema Dahale aleyha Zekeriyel mihrap ayeti lacivert altın ile yazılmıştır. Mihrabın sağ ve solunda burma sütunlar vardır ki sanki sihirli bir mucizedir. Ve yine orada birer adam boyu halis bakır ve halis altın ile kaplama şamdanlar üzerinde 20'şer kantar beyaz mamumu var ki her birini 15'er basamak merdivenle çıkılıp her gece yanar. Caminin içi nur içi nur olur ve caminin sol köşesinde sütunlar üzerinde bir yüksek makam, hünkâr mahfili vardır. Başka mihrabı da vardır. Bu mübarek mahfilden başka 4 sütun ayaklı, köşelerinde 4 adet aşır okuyanlara mahsus maksuriyecikler vardır. Bunlardan başka iki tarafında yan sofaları üzerinde küçük çeşitli direkler üzerinde caminin içinde cemaat sofaları vardır. Ve caminin dışında yine bu sofalara benzer ince sütunlar üzerinde denize bakan ve sağ tarafı çarşıya bakan tabakalar vardır. Cemaat fazla olduğu vakit bu sofalarda ibadet ederler. Ve cami içinde kubbe ve direkler üzerinde iki kat tabakalar da vardır ki onlarda da mübarek gecelerde kandiller yakarlar. Hepsi 22.000 kandil ve nice bin asılı avizeler vardır. Caminin dört tarafında bütün pencerelerin her birinden birer çeşit hava cereyanı gelip cemaat ebedi hayat bulup cennete girmiş olurlar. Bu camide Allah'ın emriyle güzel bir koku vardır ki adamın dimağı kokulanır. Ama dünyanın çiçeklerinin kokusuna benzerliği yoktur. Cami içinde kıble kapısı tarafında iki payelerde birer çeşme vardır. Bütün cemaat temiz suyundan içip susuzluklarını giderirler. Bazı yerlerinde üst hazine maksureleri vardır ki memleket büyüklerinin ve nice bin yolcuların Allah emaneti malları vardır ki hesabını ancak Cenab-ı Hak bilir. Karahisari'nin yazısının methi hakkında. Bu caminin içinde ve dışında olan Ahmet Karahisari'nin yazıları bugüne kadar ne yazılmıştır ne de yazılabilir. Yüce Tanrı onu bu yolda başarılı kılmıştır. Büyük kubbenin ortasında Allahü nuru semavati vel ard ayeti yazılmıştır. Ki ayet yazmada hakikaten elinin kuvvet ve kudretini belli etmiştir. Kıble kapısı üzerindeki yarım kubbe içinde inne ve cehtü ve eçi lillezi fata resemavati vel arzı hanifa ayeti yazılmıştır. Ve kubbeyi taşıyan dört ayaklar köşelerinde Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin yazılmıştır. Minberin sağındaki pencere üzerinde ve innel mesacide ayeti, bunlardan başka üst kat pencerelerin hepsinde Esma-i Hüsna, Allah'ın adları yazılıdır. Bunlar kalem şikaftır. Kubbedeki yüksek yazılar hattı gizafi, Arap harfleriyle bir yazı çeşididir ki her elifi ve lamı ve yırtık kafı Arap alfabesindeki harflerden 10'a aşındır. Çünkü kubbenin boy ve yüksekliğine göre aşağıdan açıkça okunması kolay olsun diye böyle yazılmıştır. Bu caminin 5 kapısı vardır. Sağ tarafta imam kapısı, solda hünkâr mahfili, altında vezirler kapısı ve 2 yan kapıları vardır. Sol yan kapı üzerinde selamun aleyküm, bima sabertüm, fenime ukbet dar yazılmıştır. Sol taraftaki kitabe içinde de kedebehü Ahmedil Karahisari diye yazılmıştır. Beyaz avlunun durumunu bildirir. Bu mübarek caminin yukarıda sözü geçen talihli kapısına ve güzel avlunun yüksekliklerine taş merdivenlerle çıkılıp inilir. Lakin bu temiz avlu beyaz mermerle döşenmiş bir ak yaylıdır ki her bir mermeri birer halı büyüklüğünde parlak ve cilalı, düzgün, aydınlık, billura benzer bir meydandır. Eni boyu dört köşe yapılmıştır. Fakat caminin içi bu avludan da büyüktür. Bu avlunun dört bir tarafında kırkar ayaklı, enli yan sofalar vardır ki üzerlerinde çeşitli renklerde büyük direk sütunlar bulunup bunlardan birkaç tanesi kıymetli sütunlardır. Her sütunun üzerinde de çeşitli taşlardan kemerler yapılmıştır ki her biri gökkuşağı, eleyim sağma gibidir. Üzerlerinde de çepçevre kubbeler vardır. Bu avlunun dört tarafa bakan pencereleri vardır. Bu pencerelerin parmaklıkları pek muntazamdır. Kuvvetli demirden yapılmış pencerelerdir. Usta demirci Davut Peygamber gibi sanat gösterip öyle bir renk vermiş ki hala cilasına bir toz bile konamaz. Nahçıvan çeliği gibi parlak pencerelerdir. Bu pencerelerin üzerindeki camlar da dikkate değer. Bu beyaz avlunun tam ortasında hayret edilecek bir havuz vardır. Görülmesi lazım, şaşılacak kadar güzel, dört köşeli bir havuzdur ama abdest havuzu değildir. Dört tarafı mermer kafeslidir. Cemaat onun hayat verici suyundan içerler. Üstü yassı kurşun örtülü, alçak bir kubbedir. Tuhaftır ki başka havuzların suları aşağıdan yukarıya çıktığı için şadırvan denilmiştir. Bunun o nefis hayat veren suyu ise kubbeden aşağıya doğru cennet çeşmesi gibi akar. Çok hoş görünüşlüdür. Dikkatle bakanlar hayran olurlar. Avlunun kıble tarafı pencereleri üzerinde lacivert çinilerle yazılar yazılmıştır. Avlunun sol yan kapısı üzerinde de yazılar vardır. Bu avlunun kıblesi bütün kapılardan yüksek ve çok sanatlı bir mutluluk kapısıdır ki dünya yüzünde bu kapıya eş beyaz saf mermer eşikli kat kat üstüne kılıçlama süsler yapılmış bir kapı daha görülmemiştir. Her tarafı beyaz saf mermerdir. Mermerci ustası bütün taşları birbiriyle öylesine kaynaştırmıştır ki taşların aralıklarını değme adam fark edemez. Bu kapının üst eşiği üzerinde mihraba benzer mermerden oyma sağlam yapılı kademeler içinde baş aşağı mermerden hayret verici laleler ve çok çeşitli sanatlar ve yine mermerden zincir ile sanatkârhane yapılmış avizeler var. Eskilerin ilimlerinden anlayanlar bilirler. Bu kapının iki tarafında kubbeye varıncaya kadar dörder kat odalarda muvakkithane, saatlerin ayarlanması yeri, kapıcılar ve kavyumlar, cami hademeleri otururlar. Bu kapı içinde çok büyük, kırmızı yuvarlak, gür renkli, somaki mermer döşelidir ki bu da benzeri yok, parlak ve cilalı bir taştır. Büyüklük ölçüsü bir sımat-i Muhammedi kadar vardır. Bir tarafı biraz zedelenmiştir. Avlunun sağ tarafındaki kapının iç yüzünde dört köşeden düzgün bir somaki mermer üzerinde bir haç görünmektedir. Mermerci onu kazılmışsa da yine haç olduğu bellidir. Hristiyanlar bu taşa 1 milyon mal vermişler fakat alamamışlardır. En sonunda nokta nokta mahallinde soru işareti şenlikler yaparak Galata'da yatan kafir gemilerinin direği üzerine top kurarak güllesini kasten atmışlar. Bu top güllesi Süleymaniye Camii'nin sol avlu kapısının alt eşiğini kırarak gelmiş ve yukarıda yazılı haçlı somaki üzerinde kalmıştır. Fakat yerde olduğundan bir zarar yapamamıştır. Sözün anlamı şudur ki kötü renkli melun kafirlerin ne düşmanlığı çok olan usta topçusu varmış ki ta Galata'dan nişan alarak Süleymaniye'nin alt eşiğine vurup kırmıştır. Hala vurma yeri bellidir ve herkes gelip bakarlar. Bu avlunun dört tarafında olan sütunların alt kısımlarında tunç bilezikler vardır. Vakıflar tarafından oyma bilen tarihçi vardır. Bütün çok büyük vakalar, mesela yangın, zelzele ve karışıklık gibi şeyler yazılmıştır ki, tarihler yazılı bir acayip sütun ayaklarıdır. Bu caminin dört tane minaresi vardır ki, her biri birer Muhammed ezanı makamıdır. Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı sultanlarının 10. padişahı olduğundan, buna alamet olmak üzere dört minarede 10 şerefe yapmışlardır. Camiye bitişik iki minare, üçer şerefeli, göklerin yüksekliklerine baş uzatmış benzersiz minarelerdir. Avlunun geri köşelerindeki iki minare onlardan kısa ve ikişer şerefeli düzgün minarelerdir. Sol taraftaki üç şerefeli minareye cevahir minaresi derler. Böyle adlandırılmasının sebebi şudur. Sultan Süleyman Han bu cami yaptırırlarken binanın oturup sağlamlaşması için bir sene inşaatı bırakıp başka hayır işleri yaparlardı. Acim şahlarından Şah Tahmasep, Sultan Süleyman'ın camiyi yapmayı bıraktığını işiterek acele bir büyükelçi hazırlayıp 1000 çanta para ve bir kutu kıymetli çeşit çeşit mücevher göndererek mektubunda şöyle yazmış. İşittik ki camiyi tamamlamaya kudretiniz kalmamış ve yarıda bırakmışsınız. Size dostluğumuza dayanarak birçok para ve hazine ve birçok da cevahir gönderdik. Bu cevahiri satıp ve bu malı harcayıp camiyi tamamlamaya çalışınız ki bu hayırlı işinizde bizim de hissemiz olsun. Diye dil uzatıcı bir mektupla elçi alelacele gelir, bakar ki Süleyman Han'ın camii denizler kadar çok usta ve işçiyle yapıla gelmektedir. Sultan Süleyman, Şah'ın mektubundaki anlamdan ateşpare olarak pek çok hiddetlenerek 1000 çanta parayı elçinin gözü önünde İstanbul Yahudilerine dağıtıverdi ve bir çöp bile kalmadı. Elçiye de şöyle söyledi. Rafızi Ruzi Kıyamet Harbut Ziri Yehuda. Öyleyse sizin sırtınıza binecek. Yahudi efendilerinize malınız nasip olsun ki kıyamet gününde size bindikleri vakit kamçı vurmasınlar. Yoksa sizler gibi namaz kılmayan insanların cami yapma hayrıyla ne ilgisi olur? Ve bir kutu mücevheri de yine elçinin gözü önünde Mimar Sinan'a vererek, bu kıymetli diye gönderdiği taşlar benim caminin taşları yanında kıymetsizdir. Hemen bunları başka taşlar içine katıp kullan, dedi. Elçi bunu görünce aklı başından giderek hayrette susup kaldı. Şah'ın mektubuna münasip sözlerle cevap yazıldı ve elçi memleketine döndü. Biri tarafta Üstad Mimar Sinan bu mücevherleri sanatkarlığını göstererek minarenin her altı köşe zırhları, köşe süsleri arasına konulan mermer gülleri içinde bu mücevherleri süs yapmıştır. Bunun için o minareye hala cevahir minaresi denilir. Güneş ışığı bazı taşlara vurduğu zaman pırıldar ve ışıldar. Fakat bazı taşlar sıcaktan, kar ve yağmurdan bozulmuş ve ışığı kalmamıştır. Ama caminin kıble kapısı kat kemeri ortasında bir nişabur firuzesi vardır ki yuvarlak bir kase kadardır. Parlamasından insanın gözü bozulur. Bu caminin iki tarafında abdest almak için 40'ar tane musluklar vardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın nurlarla dolu ve çiçeklerle bezenmiş türbesini anlatır. Caminin mihrabının önünde ve o katın uzaklığında güllerle donanmış bir gül bahçesi yarım dünya içinde toprağı iyi olsun Süleyman Han bir büyük kubbe içinde gömülüdür. Ki bu kubbenin benzeri gök kubbesinde bile yoktur. Çünkü çok hoş ve zarif yapan usta mimar küçük bir kubbe üzerine bir kat yüksek kubbe daha yapıp birbiri içinde böyle sanatkârhane bir kubbe hiçbir yerde yapılmamıştır ve bu tarzda hayret verici bir yapı görülmemiştir. Buradaki gibi kat kat kafesli mermer işi sanat eserleri hiçbir imal edilmiş memlekette yoktur.